Ayrım 7, sayfa 93. 3. Üretim tarzı veya sosyal formasyonun niteliği. Osmanlı sosyal formasyonunun niteliğinin anlaşılmasında sorun yaratan birçok neden vardır. Bir kere 600 yıllık bir sosyal varlık söz konusu. İmparatorluğun niteliği hakkında kafa yoran biri, bu uzun tarihin neresine daha çok bakarsa her yerinin öyle olduğu sanısına kapılabilir. Elbette başlardaki yapı ortalarda önemli ölçüde değişime uğramış bulunuyordu. Aynı şekilde imparatorluğun son dönemleri de ne başlardaki yapıya ne de imparatorluğun klasik dönemi denilene benziyordu. İşte bilim adamı bütün bu sürece damgasını vuran belirleyici unsurları kavrayıp bilince çıkarabildiği, kopuş süreklilik diyalektiğini bilince çıkarabildiği zaman gerçek bilim adamı sıfatını hak edebilir. Aksi halde tarihe dair yakıştırmalar söz konusu olabilir ve bu tür yakıştırmalar gerçeğin anlaşılmasından çok anlaşılmamasına hizmet edebilir. Tarihe dair yakıştırmalar insanların kendilerini kandırmalarına, egemenlerin iktidarını biraz uzatmaya yarasa da gerçeğin kendi mecrasına yol almasını engelleyemez. Bu konuda Marx, profesörler tarih teorileri yaratıyorlardı. Oysa tarih bu sayın profesörlerin tarihlerine aldırış etmeden çılgınca koşusuna devam ediyordu derken işin yakıştırmalara müsait olmadığını söylemek istiyordu. Dipnot, Marx Engels, Düşünceler, Aforizmalar, Yeni Dünya Yayınları, 1975, sayfa 26. Şimdilik şu kadarını söyleyebiliriz ki Osmanlı tarihinin anlaşılması bakımından sorun yaratan şeylerden birincisi, başlarda mevcut olanın devamlı olarak var olduğunun varsayılmasıdır. İkincisi de ortalarda mevcut olanın başlarda da var olduğunu sanmakla ilgilidir. Nihayet sonlardaki durum yarı sömürgeleşmeye denk düştüğü halde bunun yenileşme olarak sunulup sömürgeleşme sürecine olumlu bir içerik yükleme gayretidir. Öyle sanıyorum ki bu tür yanlış anlamalara düşmemenin ön koşulu bütünü kavrama konusunda kullanılacak yöntem bu konuda ortaya konacak özen ve duyarlılıktır. Aksi halde kimi görüntülere takılıp kalmak gibi bir açmaza düşme riski büyüktür. Bu konuda başvurabileceğimiz önümüzü açacak kavram da üretim tarzı kavramıdır ki bu kavram bizim Osmanlı sosyal formasyonunun derin çekirdeğini bilince çıkarmamızda anahtar rol oynayacaktır. Osmanlı İmparatorluğu gibi çok geniş bir alana yayılmış ve çok uzun bir tarihsel döneme damgasını vurmuş bir sosyal formasyon söz konusu olduğunda, böyle bir sosyal formasyonun işleyiş mantığını kavramak büyük önem taşır. Eğer üretim tarzı ile ilgili olarak bir netleşme olmazsa, sosyal formasyonun kimi özellikleri bazı işleyiş ve görüntüleri ön plana çıkarılarak gerçek durumun göz ardı edilmesine yol aralanabilir. Üç kıtaya yayılmış genişlemenin sınırına ulaştığında 24 milyon kilometre kare alanı kapsar hale gelmiş, bu konuda nüans edilmesi gereken bir şey şudur, Osmanlı esas itibariyle Anadolu'nun ortası ve batısıyla Avrupa'nın doğusunda fiili ve kesin bir egemenlik kurabilmiştir. Kuzey Afrika, Mısır, Arap dünyası ve benzerlerindeki egemenliği daha çok bir nüfuz bölgesi niteliği taşıyordu. Ve kuruluş sürecinin başlangıcından yıkıldığı tarihe kadar 600 yılı aşkın bir zamanı geride bırakmış bir sosyal organizma söz konusu olduğunda durumun çok daha nazik bir hal alması işin doğası gereğidir. Böylesine devasa bir sorunu tahlil etme iddiasında olan birinin ortaya koyacağı başarı onun yöntem konusundaki yeteneğine ve basiretine bağlıdır. Bu da öncelikle basiretini bağlayıcı nitelikteki yöntem zaaflarından uzak durmakla mümkündür. Elbette bunu söylerken yöntemin her şey olduğunu ima ediyor değilim. Son tahlilde yöntem onu kullanana sadece potansiyel bir üstünlük sağlar. Potansiyel üstünlüğün realize olmasıysa bu işe girişenin toplumsal organizmayı belirleyen, yeniden üreten unsurların diyalektik bütünlüğünü kavrayacak yüksekliğe çıkabilme yeteneğine bağlıdır. Zira doğru tarafta olmak gerçeği kavramanın garantisi değildir. Eğer üretim tarzı, mode de production kavramı belirli bir tarihsel dönemde belirli bir toplumda hakim üretim ilişkilerini ifade ediyorsa, o zaman işe öncelikle Osmanlı İmparatorluğu'nda hakim üretim ilişkilerinin ne olduğunu saptamakla başlamamız gerekir. Bir kere hakim üretim ilişkileri saptandıktan sonra, üretim tarzının kendini nasıl yeniden ürettiği ve bunu sağlayan, engelleyen faktörlerin neler olduğu üzerinde durabiliriz. Fakat hakim üretim ilişkileri ikincil, üçüncül üretim ilişkileriyle bir eklemlenme halinde var olduğuna göre ikinci olarak eklemlenmenin niteliğini saptamamız gerekecektir. Zira üretim tarzı soyut biçimsel bir nesne olup katı anlamıyla gerçekte mümkün değildir. salt gerçek somut nesnelerin yani toplumsal formasyonların çözümlenmesi için temel bir araç olarak kullanılır. Gerçekten var olan tek şey tarihsel olarak belirlenmiş toplumsal formasyon, yani en geniş anlamıyla tarihsel varoluşun herhangi bir momentindeki toplumsal bütünlüktür. Herhangi bir toplumsal formasyon bir dizi saf üretim tarzının özgül bir üst üste gelişinden oluşur. Dipnot, Harold Wolff, üretim tarzlarının eklemlenmesine giriş. Üretim tarzlarının eklemlenmesi üzerine Birey ve Toplum Yayınları 1984 sayfa 30. Öyleyse bir üretim tarzı hangi unsurlardan oluşuyor veya ne tür bir eklemlenme veya bütünlüktür sorusuna açıklık getirmeliyiz. Bir üretim tarzını A. Üretim araçlarının mülkiyetinin belirli bir türünün, B. Ekonomik artığın tasarrufunun belirli bir biçiminin, C. İş bölümünde belirli bir gelişme derecesinin, D. Üretici güçlerin belirli bir gelişme düzeyini mantıksal ve karşılıklı eş güdümlenmiş bir eklemlenmesi olarak tanımlıyoruz. Dipnot E. Laclau'dan aktaran Harold Wolff adı geçen eser sayfa 28. E. Laclau'dan yapılan alıntı şu unsurları içeriyor. Kural olarak temel üretim araçları üzerindeki mülkiyet nasıl bir biçime denk düşüyor? Elbette bu istisnaları dışlamaz ama bu tür istisnalar sürecin niteliği ve işleyişi üzerinde dikkate değer bir belirleyiciliğe sahip değildir. İleride göreceğimiz gibi Osmanlı sosyal formasyonunda hakim tarz olan Miri toprak rejiminin yanında özel mülkiyet konusu topraklar ve onun bir versiyonu olan vakıf toprakları mevcuttu. Ama bunlar kural değil istisnaydı ve istisnalar kaideyi bozmazdı. Fakat teorik tartışmalarda genellikle yeteri kadar dikkate alınmayan bir kavram da temellüktür. Temellük yani possession, mülkiyet yani propriyete kavramının bir versiyonudur ve sahiplenenin, temellük edenin tasarruf yetkisi vardır. Ama bu tam bir sahiplenme değildir. Mülkiyet yani propriyete ve temellük yani possession kavramları arasındaki anlam sınırını ve bu anlamlar arasındaki enterseksiyon alanının boyutunu tespitte yanlışa düşmemek gerekir. Osmanlı İmparatorluğu'nda toprakta özel mülkiyet kural değil, istisnaydı ve asıl temel üretim aracı olan toprağın sahiplenilme tarzı, tekil bireylerin toprağa tasarruf etmesi değil, kolektif bir sahiplenme, yani temellük söz konusuydu. Aslında bu söylediğimize daha yakından örneklerle açıklık getirmek mümkündür. Bir işçi sendikası işçilerden aidat toplar ve sendika yönetimi bu şekilde oluşan fonları, parayı kullanır veya aynı anlama gelmek üzere tasarruf eder. Eğer bürokratlaşmış, yozlaşmış bir sendikal yapı söz konusuysa ki ekseri öyledir, sendika bürokrasisinin adamları bu kaynak kendi özel malları olmadığı, teorik olarak sendikanın kolektif malı olduğu halde kendi çıkarları doğrultusunda kullanabilirler. Nitekim kullanıyorlar. Bu durumda söz konusu kaynağın işçilerin ortak malı olması durumu fiili bir durum olmaktan çıkar ve biçimle fiili durum arasında bir uyumsuzluk ortaya çıkar. Benzer bir durum Sovyetler Birliği dönemi Rusya'sı için de geçerliydi. Üretim araçları biçim olarak kolektif mülkiyet konusuydu. Ama işçi emekçi dolaysız üretici halk çoğunluğuna yabancılaşmış bir bürokrasi kolektif olarak üretim araçlarını tasarruf ediyor yani temellük ediyordu. Sovyet sisteminde önemli olan biçimsel durum değil, fiili sahiplenme durumuydu. Eğer bu durum görmezlikten gelinirse, ki gelindi, üretim araçlarını fiilen kimin tasarruf ettiği ve sosyal artığın kimler tarafından nasıl kullanıldığı da kolaylıkla gözden kaçardı ve kaçtı. Bu yüzden teorik tahlillerde sadece mülkiyet kavramına takılıp kalmak, az çok benzer bir içerik ve anlam yüklü olan temellük yani possession kavramına dikkate almamak, büyük olumsuzluklar ve sorunlar yaratabiliyor. Bu durumda önemli olan biçimsel mülkiyetten çok ekonomik artığın, sosyal artık üründensin, kullanılış, tasarruf ediliş biçimidir. Sınıfsal ayrışmaya uğramış tüm toplumlarda üretim tarzları değişse de değişmeyen temel ögeler, unsurlar şunlardır. A. Emekçi. B. Üretim araçları. Bir emeğin nesnesi, iki ebeğin araçları. C. Emekçi olmayan. Dipnot. Harold Wolff, üretim tarzlarının eklemlenmesine giriş sayfa 28. İşte her sosyal formasyon bu ögelerin değişik eklemlenme biçimlerine göre farklı bir görüntü alır ve farklı bir üretim tarzı kategorisine dahil olur. Osmanlı sosyal formasyonu uzunca bir tarihsel döneme damgasını vurmuş, ilkel komünden sınıflı topluma geçişin en yaygın versiyonu olan haraççı yani tribüter veya haraca dayalı üretim tarzına kadim doğu formasyonları mensuptu. Dolayısıyla burada tartışmasına girmeyeceğimiz haraççı tarzın periferisinde yer alan ve yaygın bir tarzda olmayan feodal üretim tarzından farklıydı. Bizde ekseri bir üretim tarzı olan feodalizmle Osmanlı tımar sisteminin antitezi olup asla kendi başına bir varlığı olmayan derebeylik birbirine karıştırılıyor. Derebeylik kavramı yerine feodalizm kavramı kullanılabiliyor. Haraca dayalı üretim tarzı ancak sosyal artığı merkezileştirebildiği zaman var olabilir ve kendini yeniden üretebilir. Fakat daha önce de kısaca değindiğimiz gibi Osmanlı İmparatorluğu türü sosyal formasyonlarda güçlü bir ademi merkeziyetçi yani merkezkaç eğilim mevcuttur. Bu güçlü eğilim sürekli olarak merkeziyetçi yapıyı dolayısıyla da sosyal artığın merkezileştirilmesini tehdit eder. Nasıl kapitalist üretim tarzının temel çelişkisi işçi sınıfıyla kapitalist sınıf arasındaysa, haraca dayalı üretim tarzının temel çelişkisi de sosyal artığın merkezileşmesinde çıkarı olan merkezle, artığa merkezin denetimi dışında el koymakla çıkarı olan çevredir. Eğer merkezi otorite zayıflar, sosyal artığı merkezileştirme yeteneğini kaybederse yaşama şansını da kaybeder. Devletin mülkiyet sahibi olması elinde güç olmasından ileri gelir. Bu gücü kaybedince mülkiyet hakkını da kimse dinlemiyor ve o zaman ileride göreceğimiz derebeylik dediğimiz şey meydana geliyor. Dipnot Niyazi Berkes, Türkiye İktisat Tarihi, sayfa 44. Fakat merkez kaç odaklar baskın çıkıp merkezi yapıyı etkisizleştirdiğinde onun yerini alanın daha ileri bir üretim tarzına tekabül etmesi gerekmez. Az çok benzer temeller üzerinde yeni bir yapılanma ortaya çıkar. Elbette bu tarihsel toplumsal sürecin evrilmediği hep yerinde saydığı anlamına da gelmiyor. Avrupa merkezli tarih ve toplum anlayışını vaaz edenler kadim doğu formasyonlarının durağanlığa mahkum olduğu tezini ortaya atmışlardı. Hiçbir bilimsel dayanağı olmayan böyle bir tez batı üstünlüğünü kanıtlamak üzere tarihi tahrif etmekle çıkarı olanların bir kuruntusuydu. Zira daha önce de söylediğimiz gibi tüm toplumlar hızlı veya yavaş ama mutlak surette bir evrim içindeydiler. Başka türlü olması da zaten mümkün değildi. Elbette asıl önemli olan bu tezin saçmalığı değil, dünyanın geri kalan bölgelerinde bu saçma tezin hegemonya kurmayı başarıp o bölgelerin insanları tarafından içselleştirilmesiydi. Şimdilerde 3. Dünya veya daha yaygın olarak Güney denilen ülkelerin aydın sayılan diplomalı kesimleri bu Avrupa merkezli tarih ve toplum anlayışını içselleştirdiklerinden sömürgecilik zafer kazanmış oluyordu. Bu bakımdan daha önce başka yerde yazdığımız gibi sömürgecilik salt ekonomik bir kategori değildir. Sömürgeciliğin asıl derin çekirdeğini oluşturan ideolojik kültürel unsurlardır. Elbette buradan söz konusu kertelerin bağımsız belirleyicilikler olduğunu söylüyor değiliz. Ama bu vesileyle sömürgeciliğin derin çekirdeğinin salt ekonomik kerteyle sınırlı olmadığını hatırlamak gerekir. Osmanlı sosyal formasyonunda artık ürünün yani sosyal artığın iki kaynağı vardı. Birincisi ve asıl belirleyici olanı doğrudan üretici olan köylüden yani reayadan alınan haraç. Diğeri de fetihler yoluyla yapılan talan ve yağma sonucu elde edilen sosyal artıktı. Bunlardan birincisine iç haraç, ikincisine de dış haraç demek mümkündür. Zira Osmanlı İmparatorluğu türü devlet yapılanmasında savaş hali bir istisna değildir. Kuruluş döneminde dış haraç ele geçirilen sosyal artığın önemli bir bölümünü oluştururken, imparatorluk yapısının oluşup kökleştiği dönemde iç haraç önem kazanıyor veya iç haraca daha çok dayanmak zorunlu hale geliyordu. Dış haracın önemli bir büyüklüğe ulaştığı genişleme döneminde artan harcamalar bu kaynak kesildiğinde devlette büyük gerilimler yaratmaktan geri kalmaz. Dış haraç olanaklarının daraldığı dönemde devlet harcamalarında da aynı oranda bir daralma sağlanamaz. Aradaki açık doğrudan üretici olan reayaya daha çok yüklenilerek kapatılmaya çalışılır. Sömürü oranının artmasıyla köylü isyanları kaos ve kargaşa mevcut yapının sürdürülmesini problematik hale getirir. Osmanlı sosyal formasyonu üretim tarzının mantığının da bir gereği olarak sosyal artığı merkezileştirmek durumundadır. Bu da temel üretim aracı olan toprakta özel mülkiyeti dışlayan bir sahiplenme biçimini zorunlu kılar. Elbette bu ifadeden imparatorlukta geçerli yegane toprak rejimini miri topraklar olduğu sonucunu çıkarmak uygun düşmez. Bir kere toprakta mülkiyet rejimi tarihsel süreç içinde değişiklik göstermiştir. İkincisi de her dönemde farklı mülkiyet biçimlerinin bir kombinasyonu geçerli olmuştur. Bununla özel mülke tabi toprakların merkezi yapıyı tehlikeye atmayacak düzeyi geçmemesi gerektiğini söylemek istiyoruz. Aksi halde sistem haraca dayalı bir üretim tarzı olmaktan çıkardı. Zira haraca dayalı üretim tarzının mantığı mutlaka sosyal artığı merkezileştirmesini gerektirir. Kaldı ki sistem özel mülkiyet sahiplerini bir siyasal güç olmaktan da çıkarıyor. Özel mülkiyet sahibi olanlar siyasal güçten yoksunlaştırılarak ve bütün güçleri kaldırılarak tek devlet gücü haline sokuluyorlar. Üretim araçlarının özel kişisel mülkiyeti bir siyasal güç olma niteliğini böylece kaybediyor. O zaman o mülkiyet tam anlamıyla mülkiyet hakkı olmak niteliğini de kaybediyor. Bundan ötürü toprak üzerinde kişisel tasarruf hakkı olan reayanın hiçbir siyasal gücü yoktur. Dipnot Niyazi Berkes, Türkiye İktisat Tarihi, sayfa 44. Osmanlı sisteminin derin çekirdeğini oluşturan tımar, İran, Selçuklu, Bizans toprak tasarruf rejimlerinin bir senteziydi. Özellikle kökü İran'a varan Selçukluların ikta sistemiyle Bizans'taki Pronoyana'nın melezlenmiş bir versiyonuydu. Daha önce de söylendiği gibi bu sistemin hakim toprak rejimi haline gelmesini sağlayan, toprakta özel mülkiyeti yasaklayan merkezi devletin gücüydü. Ama bu toprak rejimi bugünden yarına yerleşmedi. Osmanlı devlet yapısı henüz yeteri kadar güçlü ve merkeziyetçi yapının da olgunlaşmadığı dönemde verilen tımarlar, adı konmasa da daha sonraki tımar sisteminden özde farklı değildi. Merkezi otoritenin henüz kesin otorite kurmayı başaramadığı kuruluş döneminin ilk aşamasında verilen tımarların mülkiyet benzeri bir karakter taşıması doğaldı. Ama asıl cevaplandırılması gereken soru, hangi unsurların ve koşulların tımar sisteminin nihai tarz olarak yerleşmesini mümkün kıldığıdır. Osmanlılar İlp yani Gazi geleneğinin bir sonucu olarak ilk kuruluş döneminde fethedilen toprakları ne bugünkü anlamda özel mülkiyet konusu olacak şekilde bölüştürüyorlar ne de daha sonra yerleşecek olan tımar sistemine uygun olarak yönetiyorlardı. Fethedilen bir bölge gazilerden birinin yönetimine verildiğinde bu bir çeşit vasallık ilişkisi biçimini alıyordu. Fakat her zaman gazilere de bırakılmıyordu. Aşık Paşazade Leblebici Hisarı'nın fethedilmesini şöyle hikaye ediyor. Kendisi Hakk'a sığındı yürüdü. Doğru Leblebici Hisarı'na vardı. Tekfür-ü itaat ile karşı geldi. Onu yerinde bıraktı. O kafirin bir oğlu vardı. Onu kendisiyle birlikte aldı. Doğru Lefke'ye vardılar. Çadırlı Tekfür'ü ve Lefke Tekfür'ü itaat ile karşı geldiler. Memleketlerini teslim ettiler. Kendileri Osman Gazi'nin yanında yarar nökerler oldular. Dipnot, Atsız, Aşıkpaşaoğlu Tarihi, sayfa 29. Nöker Moğolca bir kelime olup hükümdar mahiyetine girip ona hizmet eden arkadaşı anlamına geliyor. Fikret Başkaya. Eğer Aşıkpaşazade'nin yazdığına itibar edilirse ele geçirilen topraklar öyle birçok tarihçinin iddia ettiği gibi fütuhata katılan aşiret mensupları arasında pay edilmiyor. Osman Bey'in tımarlar dağıttığı ve bunun toprağın tasarruf hakkından ziyade özel mülkiyete yakın bir statüde oldukları tezi inandırıcı görünmüyor. Doğrudan doğruya Osman Bey'in nöker yani vasalı olmayı kabul eden Bizans soylularına bırakılıyor. Dolayısıyla daha önce ileri sürdüğümüz gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunda sadece Osmanlı denilen Türk-Moğol unsurların değil, Bizanslı unsurlarının da etkili olduğu, Bizans İmparatorluğu'nun çevrenin merkezini dönüştürerek yeni bir sentezin ortaya çıktığı görüşünü destekliyor. Osmanlı sosyal formasyonunun özgünlüğü ya da kendine mahsus bir nizam olduğuna dair tartışmayla ilgili olarak Taner Timur, aslında Osmanlıların kendisine mahsus bir nizam kurmaları tarihi açıdan söz konusu değildir. Bizans merkezi devletinin feodal gelişmeler karşısında acize düşmesi ve çöküntüye uğramasıyla ortaya çıkan iktidar boşluğunun doldurulması durumuyla karşı karşıyayız diyor. Dipnot Taner Timur, Osmanlı Toplum Düzeni, sayfa 223. Bu bakımdan tımar sisteminin yerleşmesi ancak merkezi devlet gücünün kendini kanıtlamaya başladığı 1. Murat zamanında yani yaklaşık 1368 yılından itibaren hakim tarz olmaya başlıyor. Elbette kolay fethedilen yerlerde tımar sistemini yerleştirmek daha kolay oluyordu. Özellikle Rumeli'de fethedilen topraklarda devlet mülkiyetinin kurulması daha kolay olmuş, buna karşılık Anadolu'da özel mülkiyet daha uzun bir süre direnebilmişti. Tımar düzeni ancak bu mücadelenin merkezi devlet lehine gelişmesi sayesinde yaygınlaşabildi. Dipnot Şevket Pamuk, Osmanlı Türkiye İktisadi Tarihi, 1500-1914, sayfa 45. Ünlü Osmanlı tarihçisi Ömer Lütfi Barkan, İslam Ansiklopedisi'ne yazdığı tımar maddesinde tımarı şöyle tanımlıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nda geçimlerini veya hizmetlerine ait masrafları karşılamak üzere bir kısım asker ve memurlara muayyen bölgelerden kendi nam ve hesaplarına tahsis selahiyetiyle birlikte tahsis edilmiş olan vergi kaynaklarına ve bu arada bilhassa defter yazılarındaki senelik geliri 20 bin akçeye kadar olan askeri dirliklere verilen isimdir. Dipnot, İslam Ansiklopedisi Cilt 12 sayfa 287, aktaran Mehmet Ali Kılıçbay, Feodalite ve Klasik Dönem Osmanlı Üretim Tarzı sayfa 332. Mehmet Ali Kılıçbay bu tanımı biraz daha genişleterek şöyle yazıyor. Tımar aslında topraktan doğan vergi gelirlerinin bir kimseye havale edilmesinin ötesinde herhangi bir hazine gelirinin bir görev karşılığı verilmesi anlamını taşır. Örneğin Bursa esir pazarından toplanan vergilerin bir bölümü 1484'te de Aydınoğlu Muhiddin'e tımar tarihiyle verilmiştir. Aynı biçimde Bursa kentinden alınan çeşitli ticari vergiler bir dirlik halinde birleştirilerek Sancakbeyi Mahmud'a 1513 yılında tımar olarak verilmiştir. İster Rumeli'de ister Anadolu'da olsun Osmanlı kuruluş süreci yol alırken karşısında yaygın bir feodalleşme, derebeyleşme süreci buldu. Bu yapıları dönüştürebilmesinin ön koşulu, söz konusu eğilimleri yatsıyan bir toprak tasarruf rejimini dayatmaktan geçiyordu. Aslında barışla ele geçirilen toprakların özel mülkiyet konusu olması bu bağlamda önemli sorunlar yaratacak nitelikte değildi. Şeriata dayalı fıkhi hukuka tabi bu topraklar imparatorlukta önemsizdi. Fıkıh hukuku alanına giren mülk topraklar Müslümanlara aitse arazi-i öşri adı verilen bir haraç alınıyordu. Eğer mülk topraklar gayrimüslim unsurlara yani Hristiyanlara aitse onlara arazi-i haraciye denilen bir haraç ödemek durumundaydılar. Ama bu tür bir mülkiyet biçimi okyanusta bir ada kadardı. Zaten haraç arazi sahibi öldüğünde miri arazi oluyor ve bir daha kimseye temlik olunmuyordu. Bütün istatistikler Osmanlılık'ta miri denilen kamu mülkiyeti topraklar yanında memlüke adlı kişi mülkiyetli toprakların çok az yer tuttuğunu gösterir. Dipnot Hikmet Kıvılcımlı Osmanlı Tarihi'nin maddesi cilt 1 sayfa 75. Daha yakından bakacak olursak ilk Osmanlı için asıl kamu mülkü toprak daha olağandır. Ona verdiği ad miri sözcüğü başlı başına bir güçtür. Mir Arapça komutan demektir. Miri toprak komutancıl yer demektir. Memlüke ise tam çevirisiyle mülkleştirilmiş anlamını taşır. Yani komutan lütfetmiş birisine bir toprağa mülk etmiş. Sonradan çıkma zıp çıktı bir kurumdur memlüke. Ama miri toprak Beytül Mali Müslimi'nin yerleridir. Müslümanların kılıçları hakkına ortak çabalarıyla alınmış ortak mallarıdır. Dipnot adı geçen eser sayfa 89. Tımar sistemi dışında kalan ve farklı bir rejime tabi Kürt aşiretlerinin yaşadığı bölgeler Basra, Mısır, Lahza, Haber, Yemen, Trablusgarp, Tunus ve benzeri gibi imparatorluğun uzak nüfuz bölgeleri dikkate alınmazsa 16. yüzyılın başında toprakların %87'sinin miri arazi olduğu tahmin ediliyor. Genel olarak tımar adı altında anılan dirlikler büyüklüklerine göre 3 gruba ayrılıyorlardı. Yıllık geliri 20 bin akçeye kadar olanlara tımar, 20 bin ile 100 bin akçe geliri olanlar zeamet, 100 bin akçeden büyük geliri olanlara da has denirdi. Has ve zeamet denilen tımarlar devlet bürokrasisinin üst kademelerindeki padişah kullarına tahsis edilirdi ki bunların neredeyse tamamı devşirmelerden oluşuyordu. Bir kere tüm Osmanlı topraklarının %51'i padişah hası idi ki buralarda toplanan vergiler doğrudan merkez hazinesine girmekteydi. İkinci olarak vezir-i azam, vezir, defterdar gibi yüksek devlet görevlerine büyük haslar verilmekteydi. Bu haslar tamamen görev ile ilgiliydiler. Yani bağlantıları kişiye değil göreveydi. Hasların yanında hangi göreve tahsis edildiğini bildiren bir sıfatın olması ve her hasın hangi görevle ilişkisinin olduğunu belirtilmesi bunu kanıtlamaktadır. Örneğin has-ı padişah, havvas-ı hümayun, has-ı miralem gibi. Bunun yanında aslında çoğu ulufeli yani nakli ücretli olan saray görevlileriyle merkez ordusunun elemanları da sancağa çıkmak denilen usule göre tımar alarak merkez dışı görevlere atanırlardı. Dipnot Mehmet Ali Kılıçbay, Feodalite ve Klasik Dönem Osmanlı Üretim Tarzı sayfa 342-343. Tımar, has ve zehametler miras yoluyla çocuklarına geçen bir mülkiyet hakkı kategorisi değildi. Ancak söz konusu görevler devam ettiği sürece o gelire sahip olabilirlerdi. Ancak hakim mülkiyet biçiminde bir sapma anlamına gelen vakıflar ve benzerleri yoluyla gelirlerini çocuklarına miras bırakabilirlerdi. şeriatça vakıf aslında kişi mülkü olan toprağın kamu yararına kişi mülkiyetinden çıkarılması ilkesidir. Kişi tekelini kaldırmaktır. Uygulamada iş her şey gibi tersine çevrilip işletilmiştir. Kamu mülkiyetinde bulunan miri topraklar üstü kapalıca kişi sömürüsüne doğru utanmazca kaydırılmıştır. Dipnot Hikmet Kıvılcımlı Osmanlı Tarihi'nin maddesi sayfa 77. Osmanlı sosyal formasyonu esas itibarıyla tımar, has ve zeamet biçiminde ayrıştırılmış, tımarlı sipahilere dayanan ve sosyal artığa çeşitli adlar altına el koymaya dayalı bir devlet yapılanmasıydı. Sosyal artığa ekseri ayni olarak el konuyordu. İç ticaret önemli olmamakla beraber uzak mesafe ticareti üretim tarzının karakterinin bir gereği olarak oldukça önemliydi. Doğrudan üreticiden alınan haraç, 1. Çift resmi. Çift bir çift öküzle işlenebilen toprak miktarını ifade ediyordu ki coğrafi bölgelere göre çift resminin miktarı değişiyordu. Eğer köylünün işlediği toprak standardın altındaysa, yarım çift büyüklüğündeyse ödenen çift resmi de normal olarak ödenmesi gerekenin yarısı kadar olurdu. Hiç toprağı olmayanlardan bennak denilen bir haraç alınırdı. Eğer çift resmi ödemekle yükümlü çiftçi ailesi gayrimüslim ise haracın adı ispençe olurdu. Fakat gayrimüslimler sipahiye ödedikleri ispençeden ayrı bir de merkeze cizye denilen bir başka haraç daha verirler. Buna mukabil askeri yükümlülükten muaf tutulurlardı. Oysa çift resmi ödeyen Müslüman reaya sefer anında cebelü askeri olarak savaşa katılmak zorundaydı. Bir haraç biçimi olan ve gayrimüslimlerden alınan cizye uygulaması Kur'an-ı Kerim'deki Tevbe suresinin 29. ayetine dayandırılırdı. Kendilerine kitap verilenlerden Allah ve ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve elçisinin haram kıldığını haram saymayan ve gerçek dini din edinmeyen kimselerle küçülüp boyun eğerek elleriyle cizye verecekleri zamana kadar savaşın. Dipnot Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali Yeni Ufuklar Neşriyat sayfa 190. Elbette reaya sadece çift resmi denilen haracı ödemekle kalmazdı. İki, bir de öşür denilen Arapça anlamı onda bir demek olan ikinci bir haraç daha vermek zorundaydı. Fakat üretici ekseriyi onda birlik haracı ödeyerek yakayı kurtaramazdı. Elbette oran belirlenirken toprağın verimlilik durumu dikkate alınırdı. Sulu tarım yapılan yerlerde ürünün dörtte birine kadar. Ama başka faktörler bu oranın sürekli değişmesine neden olurdu. Hazinenin ihtiyaçları, savaş durumu ve benzeri haraç oranını yükseltme nedenleriydi. 3. Doğrudan üreticinin sömürülmesinin araçlarından biri olan angarya, Osmanlı sisteminde yaygın değildi. Osmanlı sisteminde angarya, reayanın yılda bir olmak üzere öşürü sipahinin istediği yere taşıması, sipahinin ahırının inşası, bir de sipahi köye geldiğinde onu 3 gün süreyle ağırlamaktan ibaretti. Bu uygulamanın istisnaları olsa da devlet reayaya ve tarımsal üretime dayanarak ayakta kalabildiği için angarya uygulamalarını olabildiğince engellemek durumundaydı. Angaryanın bir sömürü biçimi olarak yaygınlık kazanması, tımar sisteminin bozulması ve onunla birlikte merkezi otoritenin zayıfladığı dönemden sonrasıdır. Bazı yazarlar devlet tarafından sıklıkla adaletnameler yayınlanmasını Osmanlı yönetiminin adil düzen konusundaki hassasiyetinin bir göstergesi sayma eğilimindedirler. Bunu tersinden okuyarak pekala angaryanın belirli bir dönemden sonra yaygın hal aldığını ileri sürmek de mümkündür. 4. Doğrudan üreticilere dayatılan haracın bir başka biçimi de olağanüstü durumlarda alınandır. Olağanüstü durumlarda alınan ve avarız denilen bu haraç türü başta çok önemli değilken, merkezi yönetimin kaynak ihtiyacının arttığı dönemden sonra, kabaca 16. yüzyılın ikinci yarısı, doğrudan üretici üzerinde önemli bir yük haline geldi. Avarızda herhangi bir oran söz konusu olmadığı için merkez her sıkıştığında bu yola başvurarak zaman kazanma ve durumu kurtarma yolunu tuttu. Elbette bu yönetimin iç işleyişi bakımından da sorunlar yaratan bir uygulamaydı. Zira bu tür haraç doğrudan merkezi yönetim tarafından alındığı için ve sosyal artık miktarı da verili olduğundan merkeze daha çok kaynak transferi demek sipahinin payının küçülmesi demekti. Sonuçta sipahinin yoksullaşması anlamına gelen avarız, devletin temel dayanağını oluşturan sipahilik kurumunun aşınmasıyla sonuçlanabilirdi. Avarızla birlikte merkezin aldığı iki haraç türü gayrimüslimden alınan cizye ile koyun vergisiydi. Ve doğrudan merkezi idarenin memurları tarafından sipahinin yetki alanı dışında toplanırdı. Bu da sipahilerin sadece siyasi bakımdan değil, ekonomik bakımdan da iğreti bir statüde oldukları anlamına gelir. Zaten sipahinin yargılama yetkisi de yoktu. Sadece bu durum bile Osmanlı sistemindeki yapılanmanın Batı feodalitesinden ne kadar farklı olduğunu göstermeye yeter. Osmanlı devlet ideolojisi ve merkeziyetçi yönetim mantığı sadece doğrudan üretici toplum sınıflarına değil, bizzat devlet içi yönetim birimlerini de iyi dişleştiren bir anlayışa denk düşer. Bir yandan her sancakta bey ile kadıyı birbirinden bağımsız kılarak merkeze karşı daima bunlardan birini müttefik haline sokuyor, diğer yandan da bunları sık sık değiştirerek bulundukları yerlerde mahalli bir güç kazanmalarını önlüyordu. Dipnot Taner Timur, Osmanlı Toplum Düzeni, sayfa 250.